Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programıyla karşınızdayız. Her zamanki gibi daimi konuğum Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyim. Bendeniz program sunucunuz Talha Polat. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız efendim?
Çok şükür, elhamdülillah, iyi. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah, bizler deyiz hocam.
Allah iyilik versin.
Allah razı olsun, sağlığınıza duacıyız. Hocam, her zamanki gibi sorularımızla başlayalım. Birçok sorumuz var. Namazla alakalı, mezheplerle alakalı, aile hayatıyla alakalı. İlk sorumla başlıyorum müsaadenizle. Mesh üzerine mesh nasıl yapılır ve bunun şartları nelerdir hocam?
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi mesh üzerine mesh etmek caizdir. Yani ne demek? Ayağımıza giydiğimiz mesh. Ki mesh nedir? Şimdi bizim şu anda gözümüzün önünde canlanan bir ayakkabı türü var. Bir pabuç diyelim türü var. Ama bunu hiç duymayan insanlar da vardır ülkemizde. Yani mesh nedir acaba? Mesh nedir? Bunu hiç duymayanlar da vardır. Şimdi ayağa giyilen ve ayak topuğunu kaplayan, boğazı olan, ki ona gorç derler.
Evet.
Ve bazı özellikleri taşıyan ayakkabıdır mest. Yani evet, bir defa bir ayağımıza giydiğimiz o şeye mest diyebilmemiz için onu bir defa şey olarak, büyüklük olarak ayak topuklarımızı kapatması lazım. Üzerine çıkması lazım, boğazlı olması lazım. Bu bir. İki, diğer bazı şartları da olması lazım. Nedir o şartlar? İmam-ı Azam'a göre ya tamamının deri olması lazım. Veya altının deri kaplamalı
olması
lazım. Veya üstünün deri kaplamalı olması lazım. İmam-ı Azam'a göre. Tabii şimdi zamanımızda lastik var, plastik var.
Evet.
Bunlar da deri yerine geçebilir. Diğer Hanefi imamlarına göre, Ebu Yusuf'a, İmam Muhammed'e göre bazı özellikleri taşıyan çorap üzerine de mesh yapılabilir. Nedir o özellikler? Bir aşağı yukarı 4-5 kilometre kadar yürümeye dayanıklı olacak. Hiç altını göstermeyecek ayağı giyildiği zaman. Efendim, suyu birden emivermeyecek. Ayağı giydiğin zaman bağa gerek kalmadan orada durabilecek. Bu şartları taşıyorsa onlara da mesh yapılabilir, bu iki imama göre. Ha, şimdi demin söyledim, bu tariften hareketle çizme üzerine mesh yapılabilir. Bu şey yukarıya doğru çıkan bot üzerine.
Ve askeri botlara falan.
Askeri botlar olsun ve sivil botlar da var yani aynı şekilde. Onun üzerine mesh yapılabilir.
Evet.
Peki ne zaman yapılır mesh? Mesh abdestle ilgili bir şeydir biliyorsun. Yani bir kimse o ayağına giydiği, demin ki söylediğimiz şartları taşıyan o ayakkabı üzerine mesh edebilmesi için bunun abdestliyken giyilmiş olması lazım. Yani kişi abdestini aldı sabahleyin diyelim. Abdesti bozmadan o mesh'i giymiş olacak ayağı. Bu bir. İki, ayağına ilk giydiğindeki abdesti bozdu ya. Mesela diyelim ki sabah namazından sonra mesh'i giydi ama abdesti saat 10'da bozdu. O mesh'in süresi 10'da başlar. Yani mesh'i giydiği, abdesti bozduğu andan itibaren 24 saat
süresi var.
Süresi içerisinde o mesh üzerine mesh yapılabilir. Şeyse eğer yolcu değilse.
Yolcu
ise 3 güne bu. 72 saate çıkıyor. Şimdi peki nasıl yapılır? Mesela sabahleyin abdestliyken giydik ayağımıza mesh. Öğlen abdest alacağız. Diğer elimizi yıkadık, ağzımıza su aldık, burnumuza su aldık, kolumuzu yıkadık, yüzümüzü yıkadık, başımızı mesh ettik. Kulaklarımızı mesh ettik. Bunlardan bazıları farz, bazıları sünnet.
Evet.
Ondan sonra elimizi ıslatarak o ayağımızdaki mesh'in üzerine, üst kısmına ıslak elimizi sürteriz. Buna mesh.
Buna mesh denir.
Yani mesh.
Evet.
O giydiğimiz ayakkabı mest.
Evet. Mesh'in üzerine mesh.
Mesh'in üzerine mesh. Ve o ayak yıkama yerine geçer.
Eyvallah.
Bu caizdir. Ve hatta bazı marjinal diyelim gruplar bunun caiz olmadığını söyleyenler çıkmış. Hanefiler özellikle buna biraz vurgu yaparlar. Bu inkar edilmemesi lazım
evet.
bunun diye. Peygamberimiz meshetmiş çünkü. Bir de bazı mezheplerde çıplak ayağı meshetme var.
Çıplak ayağı meshetme.
Bu ehl-i sünnet mezheplerinde yok. Şia'da var bu. Ehl-i sünnette böyle bir şey yok. Ehl-i sünnette deminki anlattığım tarzdaki o mesh üzerine mesh yapılabilir. Ham maddesi demin dediğim gibi deri tavsiye ediliyor. Hazreti İmam-ı Azam'dan özellikle ama o zaman da şimdiki gibi şey yoktu. Plastik yoktu belki. Plastik yoktu. Sunni deri yoktu. Hatta mesela keçe gibi kalın şeyler diyelim. Onlarda da olabilir. Mesh yapılabilir.
Eyvallah. Peki ne zaman bozuluyor hocam ayağında mescidi?
Şimdi o süre dolduğu zaman bozulur. 24 saatlik süre.
Evet.
Bir de mescidi ayağından çıkardığın zaman.
Çıkardığın zaman bozuluyor.
Bozulur. Yani eğer sen abdestliyken mescidi ayağından çıkarmışsan mesela o anda ayağını yıkayıp abdestliliğini devam ettirebilirsin. Ama abdestli değilken çıkardığın zaman yani baştan tabii namaz için abdest alacaksın.
Şöyle abdestliyken ayağımı çıkardığım takdirde baştan abdest değil de
ayağımı yıkadığım takdirde yeterli oluyor ama tabii ihtiyaten biz tamamen abdest alacağız.
Tamamen namaz. Tamam hocam, garanti yapalım diyorsunuz. Hocam bir diğer sorumuz karşı cinse dokunmak abdesti bozar mı?
Hanefi mezhebine göre bozmaz. İster bu kendi şey olsun, mahremi olsun, yani eşi olsun, ister annesi, ablası, teyzesi gibi kendisiyle evlenme yasağı olan biri olsun, isterse de yabancı olsun.
Namahreme zaten haram dokunmak.
Haramdır dokunmak ama dokunursa da abdesti bozulmaz.
Bozulmuyor.
Ama Şafii mezhebinde bozulur. Şimdi şöyle bir şey ben genelde tavsiye ederim. Abdesti bozan şeylerde veya abdestin farzlarında her ne kadar benim mezhebime göre abdestin bozulmasa da Şafii mezhebine göre bozuluyor. Öyleyse ben abdestimi tazeleyeyim. Veya ne bileyim her ne kadar benim abdestimde bu farz değilse filan mezhebe göre farz, öyleyse ben de ona dikkat edeyim. Ben bu hassasiyetin uygun bulurum. Mesela Hanefi birisi evden giderken camiye eşiyle tokalaştı. Abdesti bozulmadı Hanefi'ye göre ama Şafii'ye göre bozuldu. O zaman bu kimse Şafii mezhebine göre abdesti bozulduğu için bir daha abdest alsa.
Bir tık daha ihlasa girmiyor mu hocam?
Yani daha itina. Tabi bunların hepsinin delilleri var. Yani şu akla gelebilir ya bu, ki burada çok sorulur da yani. Hanefiler de Müslüman, Şafiler de Müslüman. Niye? Müslümanlık bir tane değil mi ki? Hepsi Kur'an'a, peygambere tabi değil mi? Doğrudur, haklıdır ama bu mezhepler niye çıkmış? O ayrı bir konudur.
Evet, uzun bir konudur
çok
aslında.
Çok uzun bir konudur. Ama bu abdest konusunda mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bu guslu abdestiyle ilgili. Evlâ mestümün nisa'e. Yani biriniz büyük abdestten gelirse veya kadınlara dokunursa. Ha şimdi bu kadınlara dokunma deyince ne anlarız biz? Bir, el teması anlarız.
Evet.
Bu şeydir, hakiki manasıdır o lames dokunmanın. Bir de cinsel ilişki anlaşılır.
Evet.
Hanefiler bunu cinsel ilişki olarak anlamışlar. Şafiiler direkt fiziksel dokunmayı anlamış, temas anlamışlar. Mesela bu bir, bu konudaki görüş ayrılığının evet. sebebidir. Bir de şu söylenir mesela. Peygamber Efendimiz'in alnına bir şey olmuş. Kıymık.
Batmış,
kanamış orası. Hazreti Ayşe eliyle onu silmiş. Peygamberimiz abdesti yenilemiş. Acaba Peygamberimiz bu abdesti niye yeniledi? Burası kanadığı için mi? Yoksa Hazreti Ayşe dokunduğu için mi?
Evet.
Şafiler demişler ki Hazreti Ayşe dokunduğu için. Böyle anlamışlar.
Hanefiler kan olduğu için.
Yani bunlar tabii bu anlayışlarında da kendilerine göre deliller var.
Kesinlikle.
Ve bunlar sağlam deliller yani her biri.
Evet, evet.
Yani bu şey kadına dokunmanın abdesti bozup bozmadığı işte bu tip delillerden dolayı farklılık arz ediyor.
Evet.
Bir daha abdest alsa ne zarar eder?
Aynen. Almasını öneriyoruz diyelim hocam.
Yani şart değildir. Abdesti bozulmaz Hanefi mezhebine göre.
Ama alsa güzel olur.
Ama vakti müsaitse, imkanı varsa, nurun ala nur diyoruz ya biz. Eyvallah. Abdestliyken abdest almaya.
Eyvallah. Eyvallah hocam.
En azından o olur yani.
Eyvallah. Hocam bir diğer sorumuz. Evde çıkan örümcek, karınca ve benzeri haşereleri öldürmek günah mıdır demişler.
Şimdi bunu olaya iki türlü bakılabilir. Bir, her canlının yaşama hakkı var.
Evet.
İki, her canlı insan için yaratılmış.
Evet.
Hatta cansızlar da. Yani kainatta ne varsa hepsi insanın emrine verilmiş. Ona insana müsahhar kılınmış diyor. Şimdi insanlar eğer kendileri ihtiyaç duymuyorlarsa, faydalanmayacaklarsa veya bir zarar, kendilerinden bir zarar gelmeyecekse canlıları öldürmemeleri esastır. Ama insan ihtiyacını gidermek için bir canlıyı öldürebilir. Ne yapıyoruz? Eti yenen hayvanları kesiyoruz, etini yiyoruz. Bak burada hayvan ne oldu? Öldürdük.
Evet.
Hem de öyle sinek gibi, karınca gibi ufak bir şey değil. 500 kiloluk, 1000 kiloluk boğayı öldürdük.
Evet.
Ha, öldürebiliyoruz. Niye? Onunla besleniyoruz. Bu bir. Avlanma mesela aynı şekilde. Hı hı. İki, zararından korunmak için. Bir aslan sana, aslanın yaşama hakkı var, köpeğin yaşama hakkı var. Ama sana saldırırsa
sana ciddi manada zarar verecek.
Canını kurtarmak için onu öldürebiliyorsun. Bunlar keyfi değil ama. Ha, şimdi zararlı olan şeyler, insana zarar veren şeyler öldürülebilir. İnsanın beslenmek için ihtiyaç duyduğu hayvanlar öldürülebilir.
Nefsi müdafaa gibi hocam.
Ha, yani diyelim. Şimdi evde örümcek, karınca, sinek bunlar bulunuyor. Tabii bu örümcek ayrı bir şey. Örümcek biraz tozluluktan, şundan bundan o oluşmadan onu engel olunabilir. Evi temiz tutarsan. Karınca, sinek. Şimdi karıncanın kibere zararı var. Ama insanlar onu iğreniyor.
Evet.
Yani yemeğin içinde görürse.
Evet, mutfakta tezgahın üstünde falan.
Yani ben bunu öldürmeden onu yok etme, yani kovma.
Evet.
Onun çarelerinin araştırılmasını esas alırım. Bu mümkünse.
Yani geldiği yerleri tıkayabilir.
Yani ne şekilde yani, artık yapılabilirse. Ama bu işi yaparken, yani bunları uzaklaştırırken, kovarken, onlar da ölüyorsa ona da dişecek bir şey yok ama yani bunları öldürmeden ziyade uzaklaştırma, bunun çarelerini araştırmak birinci derecede öncelik olmalı.
Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam 32 farzı bilmeyen bir kişinin nikahı geçersiz olur mu?
Ya bu 32 farzı bilmeli, nikahla ilgisi yok. Yani kimin nikahı geçersiz olur? Aralarında evlenme yasağı olanların nikahı geçersiz olur. Yani mesela bir teyzeyle yeğen, bir halayla yeğen, bunların nikahı geçersiz olur. İki, bir Müslüman müşrik olan, yani Allah'a inkar eden veya Allah'a ortak koşan birisiyle evlenirse bu nikah geçersizdir. Veya bir Müslüman hanım, hangi dinden olursa olsun, bir gayrimüslim, yani Müslüman olmayan birisiyle evlenirse bu nikah geçersiz olur. Veya bir kimse, bir kadını iddeti içerisindeki, geçen hafta iddetten bahsetmiştik.
Evet.
İddeti içerisinde evlenirse, iddet bitmeden bu evlilik geçersiz olur. Süt kardeşliği diyelim ki evlilik halinde evlilik geçersiz olur. Bunlardır. Şimdi bu 32 farzı bilmemek nikahın geçersizliği için sebep değildir. Ama inkar etmemesi lazım. Mesela 32 farzın içerisinde ne var? Diyelim bir namazın farzları var. O 12 tane. Hani bunu altısı dışından, altısı içinden diye.
Evet.
Ona şart rükün diyoruz biz. Bunlardan mesela kıyam, ayakta durma. Adam ayakta duramayabilir. ayakta durmanın farz olduğunu bilmeyebilir ama ayakta durmanın farz olduğunu inkar etmemesi lazım. Yani o imanın şartları, İslam'ın şartları dediğimiz şartlardan birisini veya Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerden birisini veya birkaçını neyse inkar ederse kişi, yok böyle bir şey olamaz, ben bunu kabul etmiyorum derse, İslam'ın şartlarından birisini, imanın şartlarından birisini, Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan o şeylerden birisini tümüyle inkar ederse, o takdirde o dinden çıkacağı için onun nikahı geçersiz olur. Ama inkar etmiyor fakat bilmiyor. Evet. Adam meleklere imanın farz olduğunu bilmiyor. Hı. Ama melekleri de inkar etmiyor. Bunun nikahı muteberdir.
Şeyde hocam, müşrik değil bu ama gayrimüslim ya, işte Hristiyan, Yahudi ve benzeri semavi dinlere.
Şimdi erkekler o semavi dinlerin, yani Hristiyan, Yahudi, kadınlarla evlenebiliyor. Ama kadınlar o erkeklerle evlenemiyor. Hmm,
yani Müslüman bir kadın Hristiyan bir erkekle evlenemez.
Evlenemez.
Ama Müslüman bir erkek Hristiyan bir kadınla evlenebilir.
Evlenebilir. Ancak tabii bunu da zaman zaman Herlan Kaba'dan ilk hükümü ise de bunu Hazreti Ömer yasaklamış mesela.
Hmm, neden acaba hocam?
Ya biraz da şeyden, o zamanki savaşlarda insanlar ölüyor filan, erkekler. Müslüman kadınlar kocasız kalıyorlar. Bunu önlemeye yönelik olarak. Hmm. Mesela zamanımızda da şunu diyenler var. Yani ne kadar bu evlenmek caiz ise de evlenmemek lazım. Çünkü Müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkekle evlenmesinin yasak oluşunun gerekçeleri olarak, akli gerekçesi olarak, çocuk babaya tabidir. Baba Hristiyan olunca o kadının doğurduğu çocuk da Hristiyan olacaktır. Ve bir Müslüman bir gayrimüslimin hayat bulmasına sebep olacaktır. Hmm. Bu da bir gerekçe olarak ileri sürülüyor. Ve bundan kaynaklı olarak da mesela zamanımızda bazı ilim adamları diyelim, günümüzde çocukların üzerinde etken olan babalardan ziyade annelerdir.
Evet.
Ve bir Müslüman erkek bir Hristiyan kadınla evlendiği zaman, o takdirde o çocuğu yetiştirecek babadan ziyade anne olduğu için onu anne Hristiyan yapacaktır. Hı. Onun için böyle bir durumda ona da izin vermemek lazım.
Evet.
Deniyor. Şey olmuyor zaten herhalde, yani bir Müslüman erkekle bir Yahudi kadın evlenmiyor zannetmiyorum onların.
Ya çok nadiren belki yaşanmıştır.
Belki onlardan da seküler olanlar varsa.
Tabii. Hocam diğer sorumuza geçiyorum. Vaaz edilirken Kur'an okumanın dinen sakıncası var mıdır da?
Yoktur. Yani vaazı dinlemek şarttır diye bir hüküm yok. Dolayısıyla vaaz edilirken bir kimse kenarda Kur'an-ı Kerim okuyor. Bu günaha girmiş değil, yasak bir fiil işlemiş değil. Ancak şu tavsiye babından Kur'an dinlemek, vaaz dinlemek bir bakıma bir ilim tahsilidir. Evet. Ve ilim tahsilini Kur'an-ı Kerim okumaya tercih etmiş Peygamber.
Evet.
İbadet, zikir yapmaya. Yani bir mescide girdiği zaman iki grup var. Grubun birisi ilim tedrisi, aralarında konuşuyor. Birileri de zikir yapıyor. Peygamber Efendimiz ilim tahsil edilen kısma giriyor. Şimdi Kur'an okumanın vakti yok. Yani istediği zaman, istediği kadar Kur'an okuyabilir kişi. Ama vaazı sadece o vaiz vaaz ederken dinleyebilir. Ve o vaiz de vaaz ederken ilmi bir şeyler anlatıyor. Herkesin her vaaza ihtiyacı var mutlaka. Yani benim ihtiyacım yok diyemez. Onun için tavsiye olarak söylerim. İmam vaiz vaaz ediyorken işi gücü bırakmalı, onu dinlemeli.
Dinlemeli. İlim talep etmeli orada.
Ha, yani ama dinlemiyor. Bu günaha girmiş olur mu? Olmaz. Ama hutbe konusu biraz farklı. Hutbeyi dinleme.
Evet.
De biraz daha farklı, itinalı olmak lazım. Hatta biliyorsunuz hutbe okunurken konuşulmaz.
Yani şu an çok hocam ya, telefonla meşgul olanlar, konuşanlar
falan. İşte o zamanımızda o sıkıntı var. Konuşulmaz. Hatta bu konuşulmayacağını bakımından, tekiden söyleme bakımından Peygamber Efendimiz yanındaki konuşana sus dersen bile o hutbenin sevabını zayi edersin.
Allah.
Diyor. Ama burada maksat konuşmadan ziyade hutbeyi dinlememe.
Hmm.
Yani amaç o. Konuştuğun zaman dinlemiyorsun hutbeyi.
Evet.
Şimdi adam ne yapıyor? Konuşmuyor da alıyor eline telefonu. Orada mesajlaşıyor. İçeride bir şeyler, belki oyun oynuyor.
Evet.
Belki ne bileyim.
Video kaydırıyor, izliyor
bir şeyler. Yapıyor. Bu yani konuşmaktan daha çok kötü bir şey.
Evet.
Yani bunların üzerinde durması lazım hocalarımızın. Evet. Sık sık hem de durmalı.
Hutbeden önce aslında bir ikaz geçse hocam doğru olmaz mı?
Yani. Olabilir yani. Şimdi bu da bir şeydir yani.
Evet.
Hutbeye çıkıldığı zaman o minbere İmam Efendi diyebilir ki arkadaşlar bu hutbe şudur, önemlidir. Lütfen telefonları kapatalım, hutbeyi dinleyelim diyebilir. İnsanlar onlarla uğraşmaktan ziyade imam minberde dua ederse amin denir mi denmez mi ile uğraşıyor.
Hocam bir diğer sorumuz. İnşaat halinde alınan gayrimenkulde zekat ne zaman başlar demişler.
Ne niyetle aldı? O aldığı gayrimenkulü satmak niyetiyle aldıysa ticarete girer bu. Ve o satın aldığı andan itibaren zekata tabi hale gelir. Yani o diğer mallarıyla beraber, diğer malların üzerinden sene geçmişse o malların zekatıyla birlikte o aldığı satın aldığı inşaatın o günkü değerini de üzerine ekler. Mesela diyelim ki bir adamın inşaat halinde bir daire aldı 5 milyon liraya. Ha, daha önceden de vardı elinde 3 milyon lirası. Tabii bu o nakit parasını yatırmış da olabilir. Ticaret malını sayarsak inşaata yatırmış da olabilir. O önceki 3 milyon liranın üzerinden sene dolduğu anda o inşaattaki o kübü değeri neyse onun zekatını verecek. Ama demin dediğim gibi ticaret için almışsa, satıp kar etmek için almışsa, öyle değil de yatırım için almış, içinde oturmak için almış. Bunun zekatı olmaz.
Oturmak için aldıysa zekatı olmaz. Eyvallah hocam. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Bazı platformlar var. Bu platformlarda dizi ve film veriliyor. Ücretli bir şekilde aylık bir ödeneği oluyor. 100-150 lira bandında falan. Bu platformlarda yayınlanan ücretli dizi ve filmleri bazı siteler kaçak olarak veriyor. Yani bazı sitelerde kaçak olarak bu dizi veya filmleri ücretsiz bir şekilde izleyebiliyoruz. Bunu izlemek caiz midir?
O indirmek değil de o yayınlanan siteyi izlemek.
Evet. Yani ücretsiz bir şekilde kaçak bir siteden izlemek.
Şimdi şöyle diyelim. Bu sitelerdeki bir defa şu ayrı tutalım. Yani bunları izlemek caiz mi değil mi?
Evet, onu bir ayrı tuttuk hocam.
Onu ayrı tutalım. Diyelim ki faydalı bir şey yayınlanıyor.
Evet evet, onu
ve işte onu asıl hazırlayan, yapan bir organizasyon var. Onlar evet. Masraf ediyorlar ve onlar parayla satıyorlar.
Evet evet.
Ama birileri kırıyor onu.
Evet.
Kendisi yayınlıyor.
Aynen öyle hocam.
Ha, şimdi ben bunu izleyebilir miyim?
Evet.
Şimdi onu biliyor muyum, bilmiyor muyum? Bir defa o var. Yani ben açtım bir siteyi. Güzel bir şey var, faydalı bir yayın var. Bu filmde olabilir, başka bir yayında olabilir. Ben onu yayınlayan o site buna yetkili mi değil mi, kendisi mi yoksa korsan mı bilmiyorum.
Evet.
İzleyebilirim ve böyle izledim, günaha da girmem. Ama biliyorum.
Biliyorum.
Ha. Şimdi biz ne diyoruz yani bu konularda? Eğer bu şeyi yayını hazırlayanlar masraf ediyorsa, külfete giriyorsa bir kitap yazmış gibi.
Hı hı.
İzinsiz olarak onu indiremeziz kişi.
Evet, evet.
Diyoruz değil mi? Hüküm bu.
Evet.
O izinsiz olarak indirilemediğine göre ben de onun izinsiz olarak indirildiğini biliyorsam ben de onu izleyemem en azından.
Hı.
Niye? Çünkü her ne kadar doğrudan doğruya ben hırsızlık yapmamışsam da bu bir hırsızlık mı bakın ben?
Evet.
Tabii bizim bildiğimiz şer'i anlamda hırsızlık değil ama manem hırsızlığa benziyor.
Aynen. Aslında hırsız başka biri de biz de ona destek olmuş gibi oluyoruz.
Hırsızın bir malı çaldığını biliyorsam ben onu satın alamam.
Evet, evet, evet. Hırsız malı çalıyor, bizi hediye ediyor gibi oluyor biraz böyle sanki.
Ha, yani hediye değiyor, sen onu ha buldun, o iyi ne güzel seyrediyorsun. Bu caiz olmaması
evet,
lazım.
Evet, eyvallah hocam. Eyvallah. Hocam, Hanifi olup imama uyan bir kimse Fatiha okuyabilir mi?
Mekruh kabul ediliyor bizim Hanefi mezhebinde. Şimdi
cemaat halinde imamın arkasında Hanefiler imam okurken okuyamaz.
Okumazlar, Fatiha okumazlar. Çünkü Peygamber Efendimizin bu Fatiha ile ilgili veya Kur'an-ı Kerim'deki imamın okumasıyla ilgili şeyleri var, sözleri var.
Evet.
Bir var ki Fatiha'sız namaz olmaz. La salate illa bi fatihatil kitab hadis.
Evet.
Fatiha'sız namaz olmaz. Bu hadisten hareketle Şafiiler hem imamın hem cemaatin Fatiha okuması lazım demişler. Bir başka hadisi var. İmamın okuyuşu cemaatin de okuyuşu yerine geçer. Kıraatul imam, kıraatul mü'tem hadistir bu da. Yani imamın okuması aynı zamanda cemaat yerine de okumuş sayılır. Hanefiler de bunu almışlar. Ve dolayısıyla da ve bir de genel anlamda Kur'an'da namazla ilgili fakra'u ma teyessara minhu. Yani Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Burada genel bir şey var. Bir kayıtlama yok. Şunu oku, bunu oku yok. Ayet bu. Hadis Fatiha'sız namaz olmaz. Hanefiler ikisini birden değerlendirerek Fatiha'ya vacip demişler. Fatiha'ya vacip demişler. Çünkü genel anlamda Kur'an-ı Kerim okumak Kur'an'ın emri. O farzdır. Özellikle Fatiha okumak Peygamber Efendimizin şeyi, o da vaciptir demişler. Bu okuma konusunda da, yani cemaatin okuması konusunda da, imamın okuması aynı zamanda cemaatin de okuması yerine geçer demişler. Dolayısıyla da eğer cemaattan birisi Fatiha okursa, Hanefi olan, o mekruh olmuş olur Hanefilere göre. Yani tavsiye etmez, doğru bulmazlar. Ama diğer mezheplerde bu var tabii.
Okuyabilirler. Eyvallah hocam. Hocam, bir diğer sorumuz. Vaktimizin sonuna doğru da geliyoruz. Sanırım 4-5 dakikamız var. Son sorularımızı soralım hocam. Bir babanın oğlunun evliliği üzerinde söz hakkı var mıdır?
Şimdi burada bir din faktörü, bir maslahat faktörü, bir örf faktörü. Şimdi dini olarak baba evladını şey yapamaz, bir evliliğe zorlayamaz veya bir evliliğe engel olamaz. Hani şu olmuştur, yani Peygamber Efendimizin mi Hazreti Ömer'in mi vardı, tam hatırlayamadım, Hazreti Ömer'in galiba. Oğluna karısını boşamasını emrediyor. Peygamberimiz de bunu yasaklamıyor ama orada acaba ne gibi sebeplerle?
Evet.
Bu böyle bir
iç dinamiğini bilmiyoruz.
Onu bilmiyoruz biz ha. Ama normalde bir kimse ergenlik çağını geçtiği zaman, aklı başında olduğu zaman kendisi üzerinde yetkilidir. Buna velayet diyoruz. Yani ergen olmadan önce ve akıl sağlığı yerinde değilse onun üzerinde yetkili olan babasıdır.
Evet.
Velisi. Ama şey geçmiş, ergenliği geçmiş, aklı da başında. Artık o kendisiyle ilgili, kendisi yetkilidir. Bu kendisiyle ilgili şeyler alım satma olabileceği gibi evlilik boşama da olabilir. Dolayısıyla evlat bunda tek yetkilidir. Ha, babanın işe müdahil olması evlilik konusunda o tavsiyedir. Tavsiyedir. Tabii ana baba daha tecrübelidir. Efendim, duygusal olmaktan ziyade mantıksal hareket ederler.
Evet.
Ama gençler daha çok tabii şey, hem deneyimi yok hem de duygusaldırlar. Dolayısıyla bu evliliklerde ikisi de dikkate alınmalıdır. Yani hem işin mantık yönü hem de duygusallık yönü ele alınmalı. Ve ebeveyn özellikle çocuklarının istemediği birisiyle evlenmelerine zorlamamalı. Zorlarlarsa evlat ona uymak zorunda mı? Değil. Ha. Ve evlenmek istediği birisini önüne mani olmalı mı? O biraz da evlenilecek kişiyle ilgili olarak değişebilir.
Evet.
Çocuğun bilmediği, Yani o delikanlının kız olsun, erkek olsun bilmediği karşı cinsten karşıdaki kişide o evliliği doğru bulmayacakları bir özellikleri olabilir ve ana baba bunu bulabilir. Ana baba bunu söyler. Buna evlat uymalı ama uymasa da yine nikahı nikahdır.
Nikahı geçerli.
Yani şöyle diyelim, hüküm olarak ana baba çocukların evliliğine müdahale edemezler hüküm olarak. Ama evlatlar da ananın babanın tavsiyelerine kulak asmalılar. Bu karşılıklı olarak istişare ile
seviyeli bir şekilde ilerleme.
Öyle olması lazım.
Eyvallah hocam. Hocam son sorumuz bu. Evde cemaatle kılınan namazın sevabı camidekiyle aynı mıdır diye bir soru var.
Şimdi Peygamber Efendimizin böyle nadir de olsa evlerde cemaatle namaz kıldırttığına dair rivayetler var. Ve cemaatle ilgili olarak cemaatin münferit kılınan namazlardan daha çok sevap getireceğiyle ilgili bir cemaat yapma var, bir de camiye gitme var. Cemaat yapmayla ilgili cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazın 27 katıdır.
Eyvallah.
Yani bir kimse bir öğle namazını kendi evinde kıldığı zaman 10 sevap alacaksa, cemaatle kıldığı zaman, burada mutlak camide demiyorum, cemaatle kıldığı zaman 27 katı yani 270 sevap alacak demek. Bu bir. Bir de camiye gidiş geliş var onunla ilgili. Bir kimse abdest alıp güzelce camiye giderse attığı her adımdan dolayı bir sevap, kaldırdığı her adımdan dolayı bir günah silinir. Bir de bu var. Yani camide cemaatle kılındığı zaman hem cemaat sevabı alınıyor hem de camiye gidip gelirken yürümeden dolayı sevap alınıyor. Evde bu yok.
Evet.
Ama cemaat sevabına ulaşma konusunda cami ile ev aynı mı? O konuda ben bir şey bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum ama tabii bu cumanın ruhu var. Cemaatin ruhu var. Yani insanların birbirlerini görmesi, tanıması, birlik, beraberlik vesaire. Evde bu yok. Evet. Dolayısıyla camide cemaatle kılmanın sevabı daha fazladır zannediyorum.
Camide biraz da tevhid var hocam. Yani. Tevhidi var.
Ama şey olmamalı. Camiye gidip gelirken günaha girmemeli. Gözüne sadık.
O da olsa.
Ondan sonra. Onlar da var. Orada insanlar hakkında suizan beslememeli. Gönül kırmamalı filan işin onların da yönleri de var.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kaldığımız yerden önümüzdeki hafta devam edeceğiz inşallah. Efendim, görüşünceye dek ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.